Ayrım 5. Mühürlü Sandık. Oya Tatlıbal. Sayfa 63. O akşam yeğeninin soluk benzi dikkatini çeken kadının canı sıkıldı. Aslında hayatta olan tek güçlü bağ oydu. Yeğeninin mutlu ve başarılı olması için elinden geleni yapıyordu. Onun iç dünyasında kopan fırtınayı biliyordu. Yatağın altında anne ve babasının bir fotoğrafını bulmuştu. Demek her akşam fotoğrafa bakıp öylece uyuyordu. İçindeki hasreti daha da bastıramazsa, evlerinden biraz uzakta bulunan mezarlığa giderdi. Her ziyaret edişini ve üzüldüğünü kızaran gözlerinden pekala anlayabiliyordu. Önceleri çok üstüne durmamış, belki böyle teselli buluyordur demişti. Ancak son zamanlarda zayıflayan ve rengi solan İdris Ali için iyiden iyide üzülmeye başlamıştı. Bir yandan komşusuyla konuşuyor, bir yandan da onun soluk yüzüne bakıyordu. Neyin var İdris Ali? Çocukların üçü birden telaşlanmıştı. İdris Ali gülümsemeye çalışarak halasını yanıtladı. Bir şeyim yok halacığım, iyiyim. Bir şeyim olduğunu da nereden çıkardın? Yok yok, bu akşam seninle bir şey var. Hadi, söyle oğlum, canını sıkan bir şey mi oldu? İdris Ali'nin yüzü birdenbire kıpkırmızı oldu. O, yalan söylemesini hiç beceremezdi ki. Hele de halasını hiç söyleyemezdi. Çocukluğundan beri yalan en büyük kötülüktür. Sana inanan bir insanı kandırmaktan daha büyük kötülük olur mu diyen kadının, neyin var sorusuna ne yanıt verebilirdi? Sandık buldum, içinde ne var bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Hatta biraz da korkuyorum diyemezdi ki. Ne diyeceğini bilemediğinden gözlerini kaçırıp başını önüne doğru eğip sustu. Uzay onun zor durumda kaldığını anlayınca hemen söze girdi. Oğlun çok yoruldu Sultan teyze. Neden? Yol boyu eve geç kaldık diye koştuk. Nereye gitmişsiniz ki bu kadar koştunuz? Uzay hiç beklemediği bu soru karşısında afallamıştı. Yanıtı arkadaşını zor durumda bırakmamalıydı. Üç sokak yukarıya gitmiştik. Aslında verdiği yanıt doğruydu. Üç sokak yukarıdaki sokağın en sonuna gitmişlerdi. Kadın ikisine birden bakıp sanki inanmadığını belirtmek istercesine dudak büktü. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu düşünüyordu. Uzay konuyu değiştirmek istercesine annesine dönüp, "Eve gidelim mi anneciğim?" dedi. Annesi şaşkınlıkla onunla baktı. "Oğlum, daha vakit erken, oturuyoruz işte. Hem başka zaman olsa seninle gitmek istemezdin, ne oldu?" Uzay başını önüne eğip utangaç bir edayla, "Çok acıktım." dedi. Bunu duyan Sultan Hanım hemen oturduğu yerden hızla kalktı. "Ayol bunun için eve gelinir mi? Burası ev değil mi? Çekiniyor musunuz yoksa?" "Bilmem. Bak üzüldüm şimdi. Ben hemen bir şeyler hazırlarım. Şehriyeli pilav ve patates yemeği var. Yersiniz değil mi?" Uzay biraz utangaç, biraz durumu kurtarmanın sevinciyle güldü. "Sana zahmet olmasın diye demiştim teyzeciğim." "Biz bir aileyiz oğlum. Böyle şeylerin zahmeti olur mu? O halde ben sadece çayla peynir ekmek yesem." Betül Sena da gündelik konuşmaya katıldı. "Benim de canım peynir ekmek çekti Sultan teyze." "Tamam, köy peyniri ve bazlama var. Hemen getiriyorum." Tam mutfağa doğru giderken birden durup geri döndü. "İdris Ali, Cidem, siz de yersiniz değil mi?" "Evet. Hemen hazırlıyorum." Koşar adım mutfağa giden kadının arkasından bakan üç arkadaş gülümseyip derin bir nefes aldı. İdris Ali, halasının huyunu iyi bildiğinden bu konuyu tekrar açacağını tahmin edebiliyordu. Konu açıldığında yalan söylememek için ne yapması gerektiğini düşündü. Halası elinde kocaman bir tepsiyle gelmişti. Islatılmış bazlamanın üzerine sürülen tereyağının kokusu iştah açıcı görünüyordu. Hep birlikte çardakta oturdular. Üç arkadaş yaşadıkları günün yorgunluğunu atmak istercesine neşe içerisinde karınlarını doyuruyordu. Yan apartmanın balkonundan gelen sesle Betül Sena yüzünü buruşturdu. Annem beni çağırıyor. Gitmem lazım. İdris Ali ve Uzay arkadaşlarını uğurlama bahanesiyle bahçe kapısının önüne kadar çıktılar. Kız fısıltı halinde konuşmaya başladı. Sabah kaçta gideceğiz? Uzay çevresine bakınıp arkadaşlarına iyice yaklaştı. Sabah çok erken gidelim. İdris Ali itiraz etti. Olmaz. O saatte işe gidenler olduğu için görünebiliriz. Ama genelde mezarlığın orası tenha olur, biliyorsun. Olsun. Yine de kendimizi riske atmamalıyız. Öğlene doğru gidelim. Kız hala balkonda bekleyen annesine bakıp telaş ile konuştu. Annem şimdi kızacak, gitmem lazım. Ben sizden haber bekleyeceğim. Sakın beni almadan gitmeyin. Tamam, söz. İyi geceler. Sana da. Güven. Yeniden çardağa geldiklerinde iki kadının koyu bir sohbete daldıklarını gördüler. Bahçenin diğer tarafına doğru gidip gün boyunca yaşadıklarını konuşmak istiyorlardı. O sırada onların fısıldamasını dinleyen Çiğdem'in sesini duydular. Ali abi. Efendim Çiğdem. Tüm gün sizi bekledim. Çok sıkıldım. Rica etsem biraz bahçeyi dolaştırır mısınız? İki arkadaşlar birbirine bakıp istemeyerek de olsa Çiğdem'in yanına doğru geldiler. Elbette. Kusura bakma. Bu akşam seninle hiç ilgilenmedik. Önemli değil. İki arkadaş küçük kızın elinden tutup kaldırdılar. Neriman Hanım bu durum karşısında duygulanmıştı. Onların ardından bakarken gözyaşlarına engel olamadı. Yavrumun tek arkadaşı onlar. Onlar da olmasa sıkıntıdan çatlayacak. Sultan Hanım bir yol bulmak istercesine, Fatma Hanım'ın kızı Zeynep'le arkadaşlık etse ne iyi olur. Olur ama kimseyi istemiyor ki. Sanırım onlarla oynadığı oyundan zevk almıyor. Ya da kendini yabancı gibi hissediyor. Çevresiyle arasına kalın bir duvar ördü. Biliyorsun, burası da olmasa sokağa bile çıkmayacak. Elbet zamanla alışacaktır. Dilerim Nerimancığım, dilerim bir an önce alışır. Arka bahçeye geldiklerinde Çiğdem, elini tuttuğu İdris Ali'ye doğru çevirdi, başını eğdi. Yanımızda bizden başka kimse var mı abi? Hayır, yok Çiğdem. İyi, buna sevindim. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Elbette. Bugün neredeydiniz? İdris Ali Uzay'a bakıp ne diyeceğim diye işaret etti. Delikanlı bilmem der gibi boynunu yana büktü. İdris Ali kekeleyerek, "Söyledik ya Çiğdemciğim, yukarı mahalledeydik," dedi. Küçük kız umutsuzlukla iç geçirdi. "Anlaşılan benden de saklayacaksınız." "Neyi?" "Bugün olanları." Uzay bir an şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi. "Ne olmuş bugün?" "Bilmiyorum ama sakladığınız bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Beni en çok üzen ise bunu benimle paylaşmamanız." "Sen bunu nereden anladın?" "Sesinizden. Bugün sizi üzecek ya da tedirgin edecek bir şey yaşadığınızı düşünüyorum." Uzay buğulu gözlerle kardeşine baktı. Çok değil, geçen yılda yaşadıkları bir olay anımsadı. Evde otururlarken kardeşini daha iyi anlayabilmek için gözlerini sıkıca bağlamış, "Bugün seni daha iyi anlayabilmek için birkaç saat gözlerim kapalı geçirmek istiyorum. Şimdi ayağa kalkıp gezineceğim," dediğinde Çiğdem heyecanlandı. "Çok dikkat etmelisin." Daha o sözünü bitirmeden Uzay acı içerisinde kıvranmaya başlamıştı. "Ne oldu?" "Bilmiyorum. Ayağımı vurdum. Çok acıyor." "Hemen bak, ne olmuş?" "Olmaz. Söz verdim. 2 saat gözümü açmayacağım." "Bunu yapmak zorunda değilsin abi." "Biliyorum ama yaşadığın zorlukları ben de görmek istiyorum." Çiğdem hem üzülmüş hem de davranışından ötürü abini kendisine yakın hissetmişti. "O halde tüm dikkatini seslere vermelisin." "Neden?" "Bu karanlıkta seni aydınlatacak ve yol gösterecek şeylerden birisi seslerdir. Kulakların senin gözün olmalı." Uzay sessizliğin içindeki sesleri duydukça heyecanlanıyordu. Mutfakta bulaşık yıkayan annesini dinlemeye başladı. Çıkan sesten bardağı, çatalı, ve tencereyi ayırt edebileceğini fark etmişti. Bir odadan diğerine giderken eşyaların yerlerini ve kardeşinin yardımıyla adımlarını kontrol etmeyi başardığında, yıllarca yaşadığı evine ne kadar yabancı olduğunu anladı. Sokakta oynayan çocukların sesinden, bir ağaç dalından öten kuşun sesine kadar her şeyi başka bir dünyada yaşıyordu. Uzay birden uzaklaştığı küçük bahçeye döndü. Şimdi yaşadıkları heyecanı seslerinden anlamış olan kardeşine şaşırıyordu. "Demek sesimizden anladın," diye fısıldadı. Çiğdem güldü. "Evet, ayrıca biraz evvel birbirinizle işaretleştiğinizi de anladım. Yine de ısrar etmiyorum." İdris Ali onun küçük masum yüzüne baktı. Bir kardeşi olsa ancak bu kadar sevebilirdi. Onun küçük dünyasında oluşan yalnızlığı uzun zamandır göz ardı ettiğini fark etti. Çoğu kez kimseye aldırmadan kendisi için üzüldüğünü hatırladı. Kendi yaşadıklarıyla öylesine doluydu ki bir başkasını gözü görmüyordu. Bu bencillikti. Birden içinde bir şeylerin acıdığını fark etti. Bu kadar bencil olamazdı. Küçük kızı arka bahçede dizili taburelerin önüne oturtturdu. Sonra uzaya bakıp otur diye işaret etti. Uzay adeta donmuş gibi onlara bakıyordu. Bir tabure çekip oturdu. İdris Ali de küçük kızın yanına oturup elini onun solgun yüzüne değdirdi. Gözleri nemlenmişti. Her şeyi göze alıp yaşadıklarını onunla da paylaşmaya karar verdi. "Çiğdem, sır saklayabilir misin?" Küçük kız neşeyle gülümsedi. "Bana güvenebilirsin Ali abi. Ne olursa olsun, inan hiç kimseye bir şey söylemeyeceğim." "Bak, sana anlatacaklarım çok önemli. Merak etme, ölürüm de kimseye bir şey söylemem. Bana güvenebilirsin." Uzay, onun başka bir şey söyleyeceğini zannedip kafasını önüne eğdi. İdris Ali kısık bir sesle konuşmaya başladı. Ben bugün bir sandık buldum Çiğdem." "İdris Ali, sen ne yapıyorsun?" diye bağıran uzayın sesi koca bahçede yankılandı. "Ona da anlatıyorum. Ben başka bir şey söyleyeceğini sanmıştım. Ona güvenmeliyiz. Ben güveniyorum ama güvenimi boşa çıkarmayacağından da eminim. Teşekkür ederim." Çiğdem, abisinin tepkisinde İdris Ali'nin doğru söylediğini anlamıştı. Yüreği merakla çarpıyordu. Abini susturmak için onun yüzüne dokunup parmak ucuyla dudaklarını kapadı. Sonra yüzünü İdris Ali'den tarafa çevirerek sordu. "Ne sandı? Nerede buldun?" "Eski mezarlığın biraz ilerisinde." "Şimdi nerede peki?" "Hala orada. Yarın çıkaracağız. Sana söz veriyorum, sen de olayın içinde olacaksın. Senden hiçbir şey saklamayacağız." Çiğdem tüm dikkatiyle onu dinliyordu. Anlatılan tek bir kelimeyi bile kaçırmak istemiyordu. Bir yandan dinliyor, bir yandan da duyduklarını kafasının içinde canlandırıyordu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 76.